Ayrım 9.
Pombal, bu akşam çok dalgınsın, neyin var diye sorduğu zaman ona can çekişen Amr'ın yani İskenderiye Fatih Arm bir ozan ve asker. Arap istilası ile ilgili olarak Ian Forster şunları yazıyor. Kente dokunmaya hiç niyetleri yoktu ama bir çocuk eline geçirdiği saati nasıl parçalarsa öyle yakıp yıktılar. 1000 yılı aşkın bir süre işe yaramadı. Amr'ın şu sözleriyle yanıt vermek geldi içimden. Sanki cennet yeryüzüne inmiş de ben ikisinin arasında kalmışım. Bir iğne deliğinden soluk almaya çalışıyorum. İkinci bölüm. Bu kadar yazıp da Baltazar'dan söz etmemek gerçekten eksiklik. Çünkü o bir anlamda kentin anahtarlarından biri. Anahtar. Evet, o günlerde olduğu gibi kabul ettiğim bu adamı şimdi anımsarken yeniden değerlendirmem gerektiği kanısındayım. O zamanlar anlamadığım, daha sonra öğrenmeye başladığım çok şey var. İlkin Alaktar kahvesinde Baltazar uzun saplı piposuyla lakadif içerken birlikte tavla oynadığımız sonu gelmez akşamları anımsıyorum. Nemciyana kentin arşivi denebilirse Baltazar'a da kentin Platoncu Daimon'u, tanrılarla insanlar arasındaki ara bulucusu demek yerinde olur. Bu biraz bir zorlama benzetme. Evet, farkındayım. İnce kenarlıklı siyah şapkasıyla uzun boylu bir adam görüyorum. Pombalona yaban kişisi adını takmıştı. İpince gövdesi hafifçe eğiktir. Kalın, karga gibi sesi, özellikle yüksek sesle bir şey okuduğu ya da ezbere söylediği zaman kulağa son derece hoş gelir. Birisiyle konuşurken asla gözlerine bakmaz. Pek çok eşcinselde gözlediğim bir özelliktir bu. Ama onunkisi cinsel sapıklığıyla ilgili değildir. Çünkü bundan utanmadığı bir yana hiç umursamaz bile. Keçi gözü gibi sapsarı gözleriyle bir ispiritizmacıya benzer. Sizin yüzünüze bakmıyorsa bütün gece rahatınızı kaçıracak acımasız bir bakıştan sizi korumak için bakmıyordur. O ince gövdeden böylesine korkunç çirkin ellerin nasıl sarkabildiğine insan akıl erdiremez. Ben olsam şimdiye kadar onları çoktan keser denize atardım. Çenesinin altında mahmuz gibi bir tutam kara kıl vardır. Hani doğa tanrısı Pan'ın kimi yontularının toynağında olur ya. Kanalın hüzün verici kadifemsi bulamacının kıyısında birlikte yürüdüğümüz sırada merak eder dururdum. Bu adamla beni çeken ne var diye. Daha o zamanlar Kabala konusunda hiçbir şey bilmiyordum. Çok okuyan biriydi. Ama konuşmaları örneğin Percy Wardin'inkiler gibi insana kitaplardan kapma izlenimini verirdi. Şiiri, meseleleri, bilimi, safsatayı çok sever, düşüncesinin gerisinde her zaman ince bir duyarlılık ve yargılama vardır. Ama onun da gerisinde başka bir şey yatar. Düşüncesine yoğunluk kazandıran bir yankılanma. Özdeyişlerle konuşmaya bayılır. Kimi zaman kahinimsi görünmesi bundandır. Şimdi anlıyorum ki o bir felsefesi olan ve kendini o felsefeyi yaşamaya adamış ender insanlardan biriydi. Bence konuşmalarının etkililiği bu düşünce ve yaşam bütünlüğünden kaynaklanıyordu. Zührevi hastalıklar devlet kliniğinde doktorluk yapıyor. Bir keresinde soğuk bir sesle ben kent hayatının tam göbeğinde yaşıyorum demişti. Tam üreme boşaltım sisteminde insanın aklını başına getiren bir yer. Sonra oğlancılığı ruhundaki erkekliğe her nasılsa en küçük bir ket vurmayan tanıdığım tek erkek. Ne katı bir püriten ne de değil. Lepsius sokağındaki gacırdayan kamış iskemleli küçük odasına her gidişimde onu bir gemiciyle yatakta uyurken bulmuşumdur. Böyle zamanlarda ne özür dilemiş ne de yatak arkadaşına en küçük bir imada bulunmuştur. Kendisi giyinirken bazen dönüp yatakta uyuyan çiftinin üzerine çarşafı çektiği olur. Bu doğallığı ben övgü anlamında anlatıyorum. Çok acayip bir karışım. Kimi zaman öğrencilerine kavratmaya çalıştığı Kabala'nın herhangi bir yönünden söz ederken sesinin heyecandan titrediğini duymuşumdur. Ama bunun yanında bir gün ben onun ileri sürdüğü görüşler üzerine ateşli bir konuşma yaparken içini çekmiş, manevi doğruların sezgisel bilgisine inanmışlığın, adanmışlığın altında yatan tam bir İskenderiyeli kuşkuculuğuyla şöyle demişti. Hepimiz saçmaya inanabilmek için akla yatkın nedenler bulmaya çalışıyoruz. Bir başka gün kalıtılımla toplumsal çevre konusunda Rüstin'le yaptığı uzun, yorucu bir tartışmadan sonra da şöyle konuştu. Ah sevgili dostum, filozoflar insanın ruhunu Doktorlarsa gövdesini didikleyip duruyorlar. Ama insan hakkında gerçekten bildiğimizi söyleyebileceğimiz ne var? Topu topu, sıvı ve katı boşaltım yapan, etten bir boru olduğundan başka. Yaşlı Ozan'ın hem okul arkadaşı hem de yakın dostuymuş. Ondan öylesine bir coşkuyla, öylesine derin bir kavrayışla söz ediyor ki, söylediği şeyler beni her seferinde çok etkiliyor. Bazen felsefeden öğrendiğim şeylerin ondan öğrendiklerimin yanında solda sıfır kaldığını düşünüyorum. Ondaki o alaycılıkla sevecenlik arasındaki eşsiz denge yok mu? Din adamı olsaydı kesinlikle azizler arasında yer alırdı. Tanrısal bir seçimle ancak Ozan oldu. Çoğu zamanda mutsuzdu. Ama onunla birlikteyken insan onun her geçen dakikayı yakaladığını, mutlu yanını sergileyecek biçimde tersine çevirdiğini görürdü. Yaşamda kendinden, kendi özünden çok şey tüketiyordu. İnsanların çoğu bir duşun ılık sularına kendilerini bırakır gibi yaşama bırakırlar. Yaşam onlarla istediği gibi oynar. Descartes'in "Düşünüyorum öyleyse varım" önermesine o başka bir önermeyle karşı çıkıyordu. Onunkisi şöyle bir şeydi: "Düşlüyorum öyleyse aitim ve özgürüm." Bir keresinde Baltazar suratını buruşturarak kendisi için şunları söylemişti: "Ben bir Yahudiyim. Bütün Yahudilerin yargı yeteneğine gösterdikleri öldürücü merak bende de var. Düşüncemdeki zayıflıkların anahtarı budur. Ben bunları geri kalan yanımla dengelemeyi öğreniyorum. En baştan da Kabala yoluyla." Soğuk bir kış akşamı yağmur ve rüzgarla sarılan Korniş'te yürürken ona rastladığımı anımsıyorum. Kıyıdaki su yollarından apansız fışkıran sulardan kaçmaya çalışıyordu. Kara şapkasının altında çocukluğunun geçtiği Ege adalarının, İzmir'in anılarıyla çınlayan bir kafa. Gene o kara şapkanın altındaki kafanın içinde bildiği oranda hatasız konuşamadığı bir İngilizceyle daha sonra bana anlatmaya çalıştığı bir doğrunun ısrarlı parıltıları. Doğru, daha önce rastlaşmıştık ama yalnızca bir göz aşinalığımız vardı. Belki de o beni durdurup koluma gelecek kadar sıkıntıda olmasaydı birbirimize selam verip geçecektik. "Aman bana yardım edin" diye haykırarak koluma yapışmıştı. "Lütfen yardım edin." Yaklaşan akşam karanlığında pırıl pırıl parlayan keçi gözlü solgun yüzü benimkine doğru eğilmişti. Islak ve sönük sokak ışıkları İskenderiye'nin ıslak kağıt tuvalini görmeye başlamışlardı. Deniz kıyısına duvar gibi sıralanmış kahvehaneler yağmur serpintisinin arasından titrek dumanlı bir fosfor parıltısı yayıyorlardı. Rüzgarın yönü tam güneye doğruydu. Maltez sazların arasına çömelip gizlenmişti. Bir sfenks gibi, kas katı. Dediğine göre saatinin anahtarını arıyormuş. Münih yapısı altın bir cep saati. Sonradan düşündüm. Yüzündeki telaş ifadesinin gerisinde saatin kendisi için taşıdığı simgesel anlam gizliydi. O saat kendi gövdesinden, benim gövdemden akan, bunca yıldır o tarihsel aletle ölçüle gelmiş sınırsız zaman demekti. Münih, Zagreb, Karpatlar. Saat babasından kalmaymış. Uzun boylu, kürklü, kızakla dolaşan bir Yahudi. Polonya'ya geçtiklerinde Baltazar annesinin kucağındaymış. Tek anımsadığı şey mücevherlerinin kar aydınlığında kendisine buz gibi soğuk soğuk değişi. Saat babasıyla kendi gövdesi arasında yavaşça tıkırdayıp duruyormuş. Ruhlarında mayalanan zaman gibi. Kulplu T biçiminde bir anahtarla kuruluyormuş. Siyah bir kurdeleyle anahtarlığına takılıymış. Boğuk bir sesle "Bugün İskenderiye'de cumartesi" dedi. Sanki burada başka bir zaman kullanıyormuş gibi. Haksız da değildi. Anahtarı bulamazsam saat duracak. Islak alacakaranlığın son aydınlığında ipek astarlı yeleğinin cebinden saatini çıkardı. Pazartesi akşamına kadar çalışır, sonra duracak. Anahtarı olmadığına göre o zarif altın kapakçığı açıp da devinen zamanın kendisinin yürek gibi atan iç organlarını göstermenin yararı yoktu. Yerleri 3 kez aradım. Kahvehane ile hastane arasında düşürmüş olmalıyım. Ona seve seve yardım ederdim ama karanlık hızla bastırıyordu. Taşların arasına baka baka bir süre yürüdükten sonra aramaktan vazgeçmek zorunda kaldık. "Başka bir anahtar yaptırırsınız nasıl olsa" dedim. Sabırsızca yanıtladı. "Evet, tabii ama anlamıyorsunuz. O bu saate aitti, onun parçasıydı." Deniz kıyısında Bir kahvehaneye girip üzgün üzgün oturduğumuzu anımsıyorum. Kahvelerimizi içerken karga gibi sesiyle o tarihsel saati anlatmıştı. Bir ara, "Galiba Justin'i tanıyorsunuz. Sizden bana sevgiyle söz etmişti. Sizi de Kabala'ya getirecek," dedi. "Nedir o?" Neredeyse utanarak "Kabala çalışıyoruz," diye yanıtladı. "Küçük, loca gibi bir şey. Sizin bu konuda bir takım bilgilerinizin olduğunu, ilgileneceğinizi söylemişti." Bu beni çok şaşırttı. Çünkü bildiğim kadarıyla geçirdiğim o uzun tembellik, kendimden bıkkınlık nöbetlerinden zaman buldukça sürdürdüğüm çalışmalardan Justin'e hiç söz etmemiştim. Gene bildiğim kadarıyla hermetik bilim, yani simya, astroloji ve büyücülük gibi gizli bilgiler ve öteki kitapların bulunduğu küçük bavul yatağımın altında kilitli dururdu. Ama ben hiçbir şey söylemedim. Sonra Nesim'den söz etmeye başladı. "Bizim aramızda bir bakıma en mutlu kişi o. Çünkü aşkına karşılık ne istediği konusunda önceden edinilmiş hiçbir düşüncesi yok. Böyle önceden tasarlanmamış bir biçimde sevmek pek çok kişinin 50 yaşından sonra yeniden öğrenmesi gereken bir şey. Çocuklarda olur bu. Onda da var. Ciddi söylüyorum." "Yazar Arnauti'yi tanır mıydınız?" "Evet, Morris'in yazarı. Bana ondan söz eder misiniz?" "Aramıza girdi ama geçici olanın altında yatan ruhsal kenti göremedi. Yetenekli ve duyarlıydı. Gel gelelim çok Fransızdı. Rastlaştıkları zaman Justin onu incitmekten başka bir şey yapmayacak kadar gençti. Şansı yokmuş. Daha yaşlıca birine rastlasaydı. Bizim bütün kadınlarımız bir çeşit Justin'dir, biliyorsunuz. Belki de daha iyi yazardı diyemeyeceğim çünkü zaten iyi yazılmış ama o kitapta, o kitabın gerçek bir sanat yapıtı olmasını sağlayacak bir çeşit çözüme ulaşabilirdi." Duraklamış, şunları eklemeden önce piposundan derin bir soluk çekmişti. "Biliyor musunuz, kitabında bir takım şeylere değinmekten adeta kaçınmıştır. Bunların Justin için gerçek olduğunu bilmesine karşın salt sanatsal kaygılar yüzünden görmezlikten geldi. Örneğin çocuk meselesi. Galiba fazla melodram korktuğunu düşünmüştü." "Ne çocuğu?" "Justin'in bir çocuğu vardı. Kimdendi bilmiyorum. Bir gün çalınmış, ortadan yok olmuştu. 6 yaşlarında falan. Bir kız çocuğu. Bildiğiniz gibi bu tür şeyler Mısır'da sık sık olur. Daha sonra onu görenlerin ya da tanıyanların bulunduğunu duyunca her kentin Arap mahallesini karış karış aramaya başladı. Kötü ünü olan her eve baktı. Mısır'da anasız babasız çocukların başına ne gelir bilirsiniz. Arnauti bundan hiç söz etmedi. Oysa sık sık Justin'in onu aramasına yardımcı oluyordu. Ayrıca çocuğunu yitirmenin onun mutsuzluğundaki payını anlamış olması gerekirdi." "Arnauti'den önce Justin'in sevgilisi var mıydı?" "Anımsamıyorum. Biliyorsunuz Justin sevgilinin çoğuyla dost kalmıştır. Ama şunu sık sık düşündüm. Gerçek dostları hiçbir zaman sevgilileri değildi. Oysa ben tam bu sırada Morris'taki bir bölümü düşünüyordum. Justin aşığıyla birlikte Arnauti'yi karşılamaya gelir. Şöyle yazıyor. O adamı, yani aşığını, benim gözümün önünde öylesine ateşle kucaklıyor. Ağzından, gözlerinden, yanaklarından, hatta ellerinden öpüyordu ki şaştım kaldım. Sonra birden kafama dank etti. Aslında hayalini öptüğü kişi bendim." Baltazar sakin bir sesle, "Tanrı'ya çok şükür benim aşkla böyle gereksiz bir ilgim yok. Eşcinseller hiç değilse kendini bir başkasına verme diye korkulu bir kavgadan yakayı sıyırmışlar. Kendi cinsinden biriyle yatar, onunla bir serüven yaşarken insan gene de beyninin Platon'la ya da ne bileyim bahçecilikle ya da diferansiyel hesapla dolu parçasını özgür tutabilir. Cinsellik artık gövdede değil hayal gücünde. Arnauti işte bu yüzden Justin'le ilişkisinde çok acı çekti. Çünkü Beriki onu ayrı tutmak istediği, sanatçı yönünü diyelim isterseniz, ne varsa hepsinin üzerine çullanmıştı. Hasılı biri bir çeşit ikinci Antonius'sa öteki de Kleopatra'ydı. Shakespeare'de bunların hepsi vardır. Sonra İskenderiye konusunda da neden burasının nikah düşmeyen akrabalarla zina kenti olduğunu anlarsınız. Yani Serapis mezhebi burada kurulmuştur demek istiyorum. İnsanda aşk yapmaktan yürek diye, bel diye bir şey kalmaması belki de onun kendi içine, kendi kız kardeşine dönmesine yol açıyordur. Aşık, Narkisos gibi kendi yansımasını ailesinin aynasında bulur. Bu beladan kurtuluş yoktur. Bütün bunlar benim için pek anlaşılır şeyler değildi. Ama onun kullandığı çağrışımlarda belli bir uygunluk olduğunu hafifçe seziyordum. Kuşkusuz söylediği şeylerin çoğu açıklayıcıydı diyemeyeceğim ama Justin'e çerçevelik eder gibiydi. LaForge'dan alınmış şu sözleri ilk kez o esmer yakıcı yaratığın dolaşıksız ve cesur el yazısından okumuştum. Benim değerimi anlayacak bir kız yok. Ah evet, bir bakıcı. Öyle bir bakıcı ki bu işi sevdiği için yapsın. Öpücüklerini yalnızca son nefesinde can çekişenlere versin. Bunun altına da şunu eklemişti. A bunu sık sık yinelerdi. Sonra LaForge'da rastladım. Baltazar birden Melissa'yı artık sevmiyor musunuz diye sorduktan sonra onu tanımıyorum ama gördüm. Beni bağışlayın, sizi üzdüm diye ekledi. Melissa'nın ne kadar acı çekmekte olduğunu ancak o zaman anladım. Ama ağzından beni suçlayıcı tek sözcük çıkmamıştı. Ne de Justin'in adını andı. Gel gelelim yüzü donuklaşmış, sevinmeyen bir yüzün rengini almıştı. Eti bile, şu tersliğe bakın ki onunla ancak kendimi zorlayarak sevişebilmeme karşın şu anda sanki her zamankinden daha çok aşık gibiydim. Daha önce hiç yaşamadığım bir engellenmişlik duygusu. Bir duygu karmaşası içimi kemiriyor. Kimi zaman ona öfke duymama neden oluyordu. İnsan yüreğini kim icat etti? Merak ediyorum. Şunun adını söyle bana. Sonra da asıldığı yeri göster. Dediği zaman benim gibi duygularıyla istekleri arasında hemen hemen aynı bunalımı yaşayan Justin'le benim aramda benzerlik yoktu yine de. Kabala'ya gelince söylenebilecek ne var? İskenderiye mezhepler, İnciller kentidir. Her sofuya karşılık dinle bağlarını koparmış bir kişi kusmuştur. İşte Karpokrat, işte Antonius. Bir çöl papazı nasıl ruha içtenlikle gömülüyse, bunlar da cinsel istek kuyusuna öylece gömülmeye hazırdı. Baltazar bir keresinde şöyle demişti. Bağdaştırmacılıktan küçümseyerek söz ediyorsunuz ama burada bir işe yarayabilmek için, şu anda ben bir felsefeci olarak değil bir din delisi olarak konuşuyorum, İnsanın iki aşırı davranış ve alışkanlığı uzlaştırması gerek. Bunlar burada yaşayanların düşünsel eğilimlerinden değil, toprak, hava ve doğadan gelen şeyler. Cinsel hazlara aşırı düşkünlükten ve ruhsal çekicilikten söz etmek istiyorum. Tarihçiler, bağdaştırmacılığı birbiriyle çarpışan düşünce ilkelerinin karışımından doğmuş bir şey olarak sunar dururlar. Bu, sorunu dile getirmekten çok uzaktır. Sorun, karışık soylar, karışık diller sorunu bile değildir. İki ruhsal eğilim arasında bir uzlaşma aramak, İskenderiyelilerin ulusal özelliğidir. Onlar bu eğilimlerin bilincindedirler. İşte o yüzden isterik ve aşırıcıyız. İşte o yüzden bildiğiniz gibi eşi bulunmaz aşıklarız. Şimdi burada Kabala üzerine bildiklerimi yazmaya çalışmanın sırası değil. Gnosis'in doğrulanmış temelini tanımlamayı canım çekse bile yapamam. Simyacılığa hevesli hiç kimse de yapamaz. Çünkü küçük ipuçlarının kökleri gizlerdedir. Bunların açıklanmasının doğru olmayacağından değil ama ancak yeni öğrenenlerin paylaşabilecekleri ilkel deneyimler olmalarından. Daha önce Paris'te bu konularla biraz uğraşmıştım ama ben bu işi yaparken kendimi isteklerle içgüdülerin kocaman, düzensiz, biçimsiz bir toplamı gibi görünen benliğimi daha iyi anlamamı sağlayacak bir yol bulmayı ummuştum. Bu çalışma alanını iç benliğim açısından yararlı bulurken İçimde doğuştan var olan kuşkuculuk beni herhangi bir dinsel mezhebin tuzağına düşmekten korumuştu. Hemen hemen bir yıl süreyle Sufi Mustafa'ya öğrencilik ettim. Her akşam evinin yıkılacak gibi sallanan tahta balkonunda oturur, onun yumuşak, örümcek ağlı sesini dinlerdim. Bilge bir Müslüman Türk'le şerbet içmiştim. Yani Kom Eldik Kalesi'nin tepelerini süsleyen sokakların dolambacında Justin'in yanında yürürken hiçbir şeyden habersiz değildim. Beynimin öteki yarısıyla bir çam kozalığı gibi oyulmuş şu koca kahverengi yumuşak tepeciğin Pan'ın kutsal korusu olduğu zamanlardaki durumunu gözümün önüne getirmeye çalışıyordum. Burada sokakların darlığı insana bir tür yakınlık, içli dışlılık duygusunu veriyordu. Oysa her türlü haşerinin cirit attığı kümes gibi evler, saz mumunun titrek ışığıyla aydınlanmış karanlık kahvehanelerle doluydu. kentin bu küçücük köşesini öyle bir huzur havası sarıyordu ki, burada insan kendini Nil ağzındaki köylerden birinde sanırdı. Aşağıda demiryolu istasyonunun yanındaki kahverengi mor, biçimsiz alanda gittikçe soluklaşan akşam aydınlığında bıçak oyunu oynayan sporcuların çevresine birikmiş Araplar, solan aydınlıkta boğulan diz çığlıkları, güneyde parlayan büyük Mareotis düzlüğü, Rüstin her zaman alışık olduğu gibi hızlı ve sessiz yürüyor, benim geride kalıp kapı aralarından, oyuncak tiyatrolar gibi aydınlatılmış, son derece heyecan verici bir anlatımla yüklü görünen yaşam sahnelerini gizlice gözetlememe sinirleniyordu. O sıralarda Kabala topluluğu, Pompeius sütununa çok yakın, kırmızı toprak bir sette sırtını dayamış, kullanılmayan bekçi kulübesi gibi bir yerde toplanıyordu. Galiba Mısır polisinin siyasal toplantılara karşı hastalık derecesindeki duyarlılığı, onları böyle bir buluşma yeri seçmeye yöneltmişti. Arkeologların kazdıkları hendeklerin, siperlerin bulunduğu kırlık yeri geçtikten sonra, taş bir kapının içinden çamurlu bir patikaya çıkar yürürdünüz. Daha sonra tam 90 derece sağa döndünüz mü, bir duvarı o toprak set olan, toprak tabanlı bu kocaman çirkin hangara gelirdiniz. İçerisi iki gaz yağı lambasının güçlü ışığıyla aydınlatılmış, hasır iskemlelerle döşenmişti. Toplantıda kentin değişik yörelerinden hemen hemen 20 kişi vardı. Bir köşede Kapadistria'nın tatsız, canı sıkılmış karaltısını görünce çok şaşırdım. Nesim de oradaydı kuşkusuz. Ama kentin daha varlıklı, daha iyi eğitim görmüş kesiminden pek az temsilci göze çarpıyordu. Örneğin yaşlı bir saatçi vardı. Onu gözüm ısırıyordu. Gümüş rengi saçlarıyla çok zarif bir adamdı. Ve sanki çenesinin altında bir keman olsa o sert yüz çizgileri daha bir güzel görünecekmiş gibi geliyordu bana. Tanıma gelmez birkaç yaşlı bayan, bir eczacı. Baltazar onların önünde alçak bir iskemlede o çirkin ellerini kucağına koymuş oturuyordu. Onu görür görmez El Aktar kahvesinin gediklisi olarak tanıdığım, hatta tavla oynadığım adamdan çok başka biriyle karşı karşıya olduğumu hemen anladım. Geç kalan öteki üyeleri beklerken birkaç dakika gevezelik edildikten sonra yaşlı saatçi ayağa kalkıp Baltazar'ın oturumu açmasını önerince iskemlesinde geriye kaykılan dostumuz gözlerini kapayarak gittikçe tatlılaşan o karga sesiyle konuşmaya başladı. Anımsadığıma göre insan ruhunun von Signatus'undan olguların görünüşteki gelişi güzelliğinin birbirini tutmazlığın altında yatan evren düzenini algılama yetisinden söz etmişti. Düşünce disiplinleri